Ayrım 18, Loch Lamora'nın yalanları, Scott Lynch, sayfa 163. Dördüncü kısım. Kapan 100 farklı limandan gelen denizcilerin her gece meyhaneler ile kumarhaneler arasında mekik dokudukları alçak ve kalabalık bir mahalledir. Bu denizciler tek tek taverna işletmecilerinin, fahişelerin, gaspçıların, kumarbazların, hilebazların ve diğer adi üçkağıtçıların eleğinden geçer. Ta ki cepleri de kafaları kadar boşalana ve yeni zührevi hastalıklarla beraber gemilerine taşınana dek. Medcezir gibi gelip giderler. Oradan geçtiklerine dair yegane belirti, arkalarında bıraktıkları bakır ve gümüş, bazen de kan kalıntılarıdır. İşte bu mahallenin en kuzey ucunda yer alan ve göğe doğru 30 metre yükselen kırık kule, kentin başlıca simgelerinden biridir. Beşeri zanaatların atacamı şekillendirmekteki yetersizliğine rağmen, insanlar Camor'a yerleşip kendilerinden daha eski bir medeniyetin kalıntılarını yağmalamaya başladıklarında, kırık kuleyi şu anki haliyle bulmuşlardır. Koca koca yarıklar, kulenin üst katlarındaki yabancı cama ve taşlara gölge düşürmektedir. Bu boşluklar tahtayla, boyayla ve diğer insan malzemeleriyle bir nebze kapatılmıştır. Yapının dayanıklılığına dair herhangi bir şüphe bulunmamasına rağmen yapılan bu tamiratlar göze battığı için en üstteki 6 katın odaları şehir genelinde en az tercih edilenler arasındadır. Zira buralara ancak üst üste binmiş dar ve dolambaçlı dış merdivenlerden, sert rüzgarlarda mide bulandıracak kadar sallanan incecik bir tahta iskeletten geçilerek ulaşılabilmektedir. Odalarda kalanların çoğu bu çılgınca konaklama türünü tuhaf bir şeref nişanı olarak gören çeşitli çetelerin genç haydutlarıdır. Kırık kulenin geniş zemin katının büyük bir bölümü son hata tarafından doldurulur ve sahteferin ardından içerideki müşteri sayısı nadiren 100'ün altına düşer. Peder zincir kapının önündeki kalabalığın arasından ite kaka geçerken Lok da onun kısa pelerinine sıkı sıkıya tutunuyordu. Bardan dışarı hücum eden hava çocuğun iyi bildiği kokularla doluydu. 100 farklı türde içki ve onları içen erkeklerle kadınların nefesi, hem bayat hem de taze, ter, sidik ve kusmuk, parfüm keseleri ve ıslak yün, zencefilin o keskin ısırığı ve tütünün geniz yakıcı dumanı. "O çocuğun keçimize göz kulak olacağına güvenebilir miyiz?" diye haykırdı Lok şamatanın arasından.
"Elbette, elbette."
Peder zincir barın ana salonunun hemen girişinde bilek güreşi yapan bir grup adama karmaşık bir el hareketiyle selam verdi. Kıran kırana mücadele etmeyenler sırıtarak ona el salladılar.
"Birincisi bu onun işi, ikincisi ona iyi para ödedim, üçüncüsü sadece delinin teki hımbıllaştırılmış bir keçiyi çalmak ister."
Son hata bir bakıma insan maharetinin en kritik anlardaki başarısızlığını simgeleyen bir abideydi. Duvarları yetersizlik temasını vurgulayan ve her biri görsel bir öykü anlatan şaşırtıcı çeşitlilikteki yadigarlarla kaplıydı. Bar tezgahının üstüne tam takım bir zırh asılmıştı. Sol göğsünde bir arbalet oku tarafından açılmış kare şeklinde bir delik vardı. Duvarlar, kırık kılıçların ve yarık miğferlerin yanı sıra kürekler, yelken direkleri, seren ve yelken bezi parçalarıyla doluydu. Barın en çok gurur duyduğu iddialarından biri de son 70 sene boyunca Camor'un görüş mesafesinde batmış her gemiden bir yadigar edinmiş olmasıydı. Peder zincir dev bir kalyonun çekerek denize indirdiği bir istimbot misali Loch Lamora'yı işte bu izdihamın içine sürükledi. Barın güney duvarında kısmen çekili perdelerle mahremiye sağlanmış yüksek bir girinti mevcuttu. Erkeklerle kadınlardan oluşan bir grup muhafız tam bu noktada esas duruşta bekliyor, sert bakışlarla kalabalığı durmaksızın tarıyor, ellerini açıkça ve gösterişli bir edayla taşıdıkları silahlarından asla fazla uzaklaştırmıyorlardı. O silahların arasında hançerler, dart okları, pirinç ve tahta sopalar, kısa kılıçlar, nacaklar, hatta narin sokak yaylarından tutun da taş duvarlarda delik açabilecekmiş gibi gözüken, en azından Lok'a, dev at katillerine kadar her türden arbalet bulunuyordu.
Bu muhafızlardan biri peder zinciri durdurdu ve karşılıklı bir şeyler fısıldaştılar. Muhafız zinciri ihtiyatla süzerken bir başka arkadaşını perdeli girintinin içine gönderdi. İkinci muhafız birkaç saniye sonra geri gelip eliyle onları yanına çağırdı. Böylece Locke Van Carlo Barsavi'nin yani Camor Capa'sının huzuruna ilk kez çıktı. Capa alelade bir masanın yanındaki alelade bir sandalyede oturuyordu. Arkasındaki duvarın dibinde bekleyen başka adamları da vardı. Bir çağrıya hemen tepki verecek kadar yakın fakat usulca yapılan bir sohbeti dinleyemeyecek kadar uzaktılar. Barsavi iri yarı biriydi. Peder zincir kadar geniş omuzlu olmasına rağmen ondan biraz daha genç olduğu belliydi. Yağlanmış siyah saçlarını ensesinde sıkıca toplamıştı ve üst üste duran üç farklı sırım gibi kıvrılarak çenesinden çıkıntı yapan sakalları özenle örülmüştü. Barsavi başını çevirdiğinde savrulan bu sakal demetleri çıplak tene çarptığı takdirde can yakacak kadar kalın gözüküyordu. Barsavi Locke'un eğitimsiz gözüne bile fazlasıyla kalın ve sert gelen koyu renkli tuhaf bir deriden yapılma bir ceket, yelek, pantolon ve bir çift çizme giyiyordu. Çocuk kısa bir süre sonra adamın kıyafetlerinin köpek balığı postundan dikilmiş olması gerektiğini anladı. Yeleği ile manşetlerini bezeyen ve kat kat kırmızı ipek kravatlarını sabit tutan eğri büğrü beyaz düğmelerse insan dişiydi. Barsavi'nin kucağında Locke'u dikkatli gözlerle süzen, onunla aynı yaşlardaki bir kız oturuyordu. Kısa kesilmiş, karma karışık siyah saçları ve kalp biçimli bir yüzü vardı. O da ilginç bir kıyafet giymişti. Beyaz elbisesi bir asilzadenin kızına yakışacak cinsten nakışlı ipekti. Eteğinin altından sallanan siyah renkli küçük deri çizmeleri demir tabanlıydı. Ve hem parmak uçlarına hem de topuklarına çelikten yapılma sivri birer tekmeleme kazığı takılmıştı. ''Demek bu o'' dedi Barsavi. Verrar aksanının o hoş tınısına sahip derin ve hafif genizden gelen bir sesle. ''Sevgili hırsız başımızı zıvanadan çıkaran amarat çocuk.'' ''Ta kendisi Haşmet Mahap, şimdiden Mutlu Mesut beni ve diğer yanaşmalarımı zıvanadan çıkarıyor.'' Peder zincir elini geriye atıp Locke'u bacaklarının arkasından çıkardı. ''Eskinin Gölgeler Tepesi yetimi, şimdilerin Pere Landro müridi Locke Lamora'yı takdim etmekten gurur duyarım.'' ''Pere Landro mu, yoksa başka bir tanrı mı ha?'' Gevrek gevrek gülen Barsavi masada duran küçük bir tahta kutuyu alıp uzattı. ''Gözlerin mucizevi bir şekilde açıldığı zaman seni görmek çok güzel zincir. Bir sigara yak. Cerem Karakökü'nden daha bu hafta sarıldılar ekstra ince.'' ''İşte buna hayır diyemem ben.'' Zincir kırmızı kağıda sıkıca sarılmış bir tütün demetini kabul etti. İki adam sigaralarını yakmak için titrek alevli bir fitilin üstüne eğilirken ve zincir küçük para kesesini masaya bırakırken kız çocuğu da Locke hakkında bir karara varmış gibi gözüktü.
''Bu çok çirkin bir çocuk baba, iskelete benziyor.''
Sigarasından aldı, ilk tumanı öksürürken Capa Barsavi'nin dudağının kenarı yukarı doğru kıvrıldı.
''Sen de çok düşüncesiz bir kızsın canım.''
Capa tütün demetinden bir nefes daha çekti ve transparan bir duman sütunu üfledi. Duman hoş bir kokuya sahipti ve belli belirsiz bir yanık vanilya aroması taşıyordu.
''Kızım Nazca'nın kusuruna bakmayın. Ben suyuna gittikçe bir korsan prensesinin terbiyesini kazandı. Özellikle yeni çizmelerini giymeye başladığından beri.''
''Ben asla silahsız gezmem.'' dedi küçük kız sözlerini vurgulamak için topuklarını birkaç kez yere vurarak.
''Ve zavallı Locke da kesinlikle çirkin değil canımın içi. Onu bu hale Gölgeler Tepesi'nin düşürdüğü belli. Hele zincirin yanında bir ay kalsın, bir mancınık taşı kadar toparlak ve sağlam olup çıkar.''
''Hıh!''
Kız Locke'u birkaç saniye daha süzdü, sonra da ansızın babasına bakıp dalgın bir edayla adamın sakal örgülerinden birini kurcaladı.
''Onu bir pezon mu yapacaksın baba?''
''Evet, zincir ve ben öyle bir şey planlıyorduk tatlım.''
''Hıh, öyleyse sen seremoniyi düzenlerken bir bardak brandy daha isterim.''
Capa Barsavi'nin gözleri kısıldı. Kuşkuyla kırışmaya alışmış o çakmak taşı grisi gözlerin etrafındaki çizgiler derinleşti. Gecelik hakkın olan iki brandiyi zaten içtin canım. Bir tane daha içmene izin verirsem annen beni öldürür. Adamlardan birine söyle de sana bir bira getirsin.
Ama benim istediğim...
Senin istediğinin benim sana söylediğimle hiçbir ilgisi yok. Seni küçük zorba. Gecenin geri kalanı boyunca ister bira iç ister hava. Seçim sana kalmış.
Öyleyse bira içeyim.
Barsavi onu kucağından indirmek için uzandı. Fakat kız onun kalın parmaklı, bol nasırlı ellerinden önce davranarak aşağı atladı. Emrini vermek için babasının adamlarından birine doğru koşarken topukları parke kaplı zeminde tak tak tak etti.
Ve eğer adamlarımdan biri daha kaval kemiğine tekme yerse, canım bir ay boyunca kamış sandaletler giyersin. Sözüm söz diye arkasından bağırdı Barsavi. Sonra sigarasından bir nefes daha çekip Lok ile zincire doğru döndü.
Bir fıçı dolusu ateş yağından farkı yok. Geçen hafta yastığının altında küçük bir boğma ipi tutmasına izin vermediğimiz için uyumayı reddetti. Aynı babamın fedaileri gibi dedi.
Sanırım ağabeyleri bir sonraki Kapa Barsavi'nin yazlık elbise giyip bone takabileceğinden hala habersizler.
Arsız başının bu küçük çocuk hakkında anlattığı öykülerden niçin hoşlandığını artık görebiliyorum dedi Zincir konuşurken Lok'un omuzlarını kavrayarak.
Elbette çocuklarım dizlerimde büyüdüğünden beri çok az şeyi şaşar oldum. Ama buraya onlar hakkında konuşmak için gelmedin. Bana bu küçük adamı getirdin ki bir pezon olarak son yeminini edebilsin. Hem de görünüşe bakılırsa birkaç sene erkenden. Gel buraya Lok.
Kapa Barsavi sağ elini uzatıp Lok'un çenesini tuttu, başını hafifçe yukarı kaldırdı ve konuşurken çocuğun gözlerinin içine baktı.
Kaç yaşındasın Lok Lamora? 6 mı 7 mi? Daha şimdiden barışı bozmaktan, bir tavernayı yakmaktan ve 7-8 ölümden sorumlusun.
Kapa alaycı bir ifadeyle sırıttı.
Senin 5 katın yaşında olup da bu kadar gözü pek olmayan suikastçıların var. Zincir sana benim şehrimde ve benim yasalarımda işlerin nasıl yürüdüğünü anlattı mı?
Lok başını olumlu anlamda salladı.
Şunu anlamalısın. Bu yemini ettikten sonra sana bir daha asla müsamaha gösteremem. Pervasız davranmak için yeterince zamanın oldu. Zincirin seni nallaması gerekirse nallar. Ben ona senin nallamasını söylersem gene aynını yapar.
Lok tekrar kafa salladı. Nazca elinde zifli deriden bir bira tulumuyla babasının yanına döndü ve 2 eliyle birden tutmak zorunda kaldığı içkisinin üstünden Lok'u süzdü. Kapa Barsavi parmaklarını şıklattı, arka plandaki adamlarından biri bir perdeden geçerek gözden kayboldu.
Öyleyse başka tehditlerle canını sıkmayacağım Lok. Bu gece bir adamsın, bir adam gibi çalışacaksın ve kardeşlerine yamuk yaparsan bir adam gibi cezalandırılacaksın. Bizden dürüst vatandaşlardan biri olacaksın, sözleri ve işaretleri öğrenip onları layıkıyla kullanacaksın. Nasıl ki Garris'ten zincir ettiği yeminle bana bağlıysa, sen de ettiğin yeminle onun üzerinden bana bağlı olacaksın. Ben tüm Garistalarının üstündeki Garristanım. Benden başka bir Kamur Dük'ü tanımayacaksın. Diz çök.
Lok adamın önünde diz çöktü. Kapa avucu aşağı bakacak şekilde sol elini uzattı. Parmağında ak demirden bir yuvaya siyah bir incinin oturtulmasıyla yapılmış şık bir yüzük vardı. Gizemli bir yöntem kullanılarak incinin içine kana benzer bir damla kırmızılık katılmıştı.
Kamor kapasının yüzünü öp.
Lok kendisine söyleneni yaptı. Kuru dudaklarının değdiği inci serindi.
Yeminini ettiğin adamın ismini söyle.
Kapa Barsavi diye fısıldadı Lok.
Kapa'nın adamı tam o sırada oyuya geri döndü ve efendisine donuk kahverengi bir içkiyle dolu küçük bir kristal kadeh verdi.
Şimdi dedi Barsavi her pezonumun yaptığı gibi şerefime içeceksin.
Kapa yeleğindeki ceplerin birinden Lok'un boynunda taşıdığı ölüm damgasından biraz daha büyükçe bir köpek balığı dişi çıkardı. Barsavi dişi kadehin içine attı onu birkaç kez salladı sonra da Lok'a verdi.
Bu rom pirinç denizinden getirtilen esmer şekerle yapılır. Diş de dahil hepsini bitir. Ama ne yaparsan yap dişi yutma onu ağzında tut. İçki bitince de dışarı çıkar ve bir tarafını kesmemeye çalış.
Sert içkinin kadehten yükselen aroması Locke'un burnunu sızlatıyor, midesini ağzına getiriyordu. Yine de dişlerini sıktı ve Rom'un içindeki dişin hafif çarpık duran şekline uzun uzun baktı. Kendisini küçük düşmekten koruması için yeni veli nimetine dua edip diş de dahil bardağın içindekini tek dikişle bitirdi. Yutkunmak umduğu kadar kolay değildi. Dişi diliyle hafifçe damağına bastırırken sivri ucunun kendi üst ön dişlerinin arka kısımlarına sürttüğünü hissetti. İçki yakıcıydı. Onu küçük yudumlarla yutmaya başladıysa da bunlar kısa sürede hırıltılı öksürüklere dönüştü. Geçmek bilmeyen birkaç saniyenin ardından titreyerek Rom'un son yudumunu da yuttu ve dişi dikkatli bir şekilde sabit tutmuş olduğu için rahatladı. Diş ağzında döndü. Görünmez bir el tarafından çekiliyormuşçasına yerinden oynadı ve sol yanağının iç kısmında yakıcı bir kesik açtı. Acıyla bağıran Locke öksürerek onu dışarı tükürdü, sonra da avucunun içindeki tükürük ve kanla kaplı dişe baka kaldı. "Ah!" dedi kapabar Savi, dişi kaptığı gibi üstündeki kanı bile temizlemeden tekrar cebine koyarken. "Görüyorsun ya, artık bir kan yeminiyle hizmetimdesin. Dişim canının tadına baktı ve artık o can bana ait. O yüzden gel daha fazla yabancı kalmayalım Locke Lamora. Gel kapa ve pezon olalım, tıpkı madrabaz bekçinin tasarladığı gibi." Barsavi'den gelen bir el hareketiyle güçlükle ayağa kalkan Locke, içkiden kaynaklanan ve artık tanıdık gelen baş ağrısına içten içe sövüyordu. Sabahki içki mamurluğu sebebiyle midesi boştu. O da daha şimdiden etrafında dönmeye başlamıştı. Gözlerini bir kez daha Nazca'ya çevirdiğinde küçük kızın şımarık bir hoşgörüyle bira tulumunun üstünden gülümsediğini fark etti. Tıpkı bir zamanlar Gölgeler Tepesi'ndeki yaşça büyük çocukların ve ona sokaklardaki diğer akranlarına yaptıkları gibi. Locke ne yaptığının farkına bile varmadan onun önünde de diz çöktü. "Bir sonraki kapa Barsavi siz olursanız," dedi çabucak, "size de yemin etmeliyim. Ediyorum madam, madam Nazca, yani madam Barsavi." Kız bir adım geri çekildi. "Benim zaten hizmetkarlarım var çocuk, hatta suikastçılarım var. Babamın 100 çetesi ve 50 bıçaklı 2000 adamı var." "Nazca Bellona, Jane Weiss, Angeliza de Barsavi," diye gürledi babası. "Anlaşılan şimdilik sadece güçlü kuvvetli adamların hizmetine değer veriyorsun. Zamanla nazik olanların da değerini anlayacaksın. Beni utandırıyorsun." Apışıp kalan kızın bakışları birkaç kez Locke ile babasının arasında gidip geldi ve yanakları yavaşça kızardı. Bir süre surat asarak düşünüp taşındıktan sonra zoraki bir edayla bira tulumunu Locke'a uzattı. "Bir anda biraz içebilirsin." Locke hayatı boyunca kendisine daha büyük bir onur bahşedilmemiş gibi tepki verdi. Bir yandan da alkolün her nasılsa beynini hallaç pamuğu gibi attığını ve insanlarla, özellikle de kızlarla girdiği sosyal etkileşimlerdeki çekingenliğini devre dışı bıraktığını fark etti. Tabii bu kadar ayrıntılı bir anlatımla değil. Koyu renkli biranın tadı hem acı hem de biraz tuzluydu. Nazca tam bir verrarlı gibi içiyordu. Locke kabalık etmiş olmamak için biradan iki yudum aldı ve tulumu ona geri verdi. Bunu yaparken de gevşek denebilecek bir boyun hareketiyle kızı selamladı. Nazca karşılık veremeyecek kadar bocalamış durumdaydı, bu yüzden kafa sallamakla yetindi. "Ah, fevkalade!" Kapa Barsavi neşeyle sigarasını ısırdı. "İlk pezonun, tabii bunu duyar duymaz her iki ağabeyin de birkaç tane isteyecek." 5. Kısım. Eve dönüş yolculuğu Locke için bulanık geçti. Zincir hımbıllaştırılmış keçiyi peşi sıra kuzeydeki tapınak semtine doğru çekerken o da hayvanın boynuna tutunup sık sık kendi kendine güldü. "Ah evladım, ah!" diye mırıldandı adam. "Benim sevimli ve ayyaş oğlum. Herhalde her şeyin bir düzmece olduğunu fark etmişsindir."
"Ne?"
"Köpek balığı dişinden bahsediyorum. Kapa Barsavi yıllar evvel o şeyi Kartain'li bir bağlı büyücüye efsunlattı. Hiç kimse bir tarafını kesmeden o dişi ağzında tutamaz. Barsavi o gün bugündür onu yanından ayırmaz. Therin hükümdarlığını araştırarak geçirdiği yıllar onda dramatik sahnelere yönelik bir saplantı doğurdu."
"Yani
kader veya tanrılar falan öyle istedikleri için değil ha?
Hayır, içinde birazcık büyü barındıran bir köpek balığı dişi, hepsi bu. Yine de güzel bir numara olduğunu itiraf etmeliyim.
Zincir geçmişi yad ederek sakalını sempatiyle sıvazladı.
Hayır Locke, Barsavi'ye ait değilsin. Barsavi makamına göre yeterlidir. Yanında yer almasını isteyeceğim iyi bir müttefik ve daima itaat eder gibi gözükmen gereken bir adam. Ama kesinlikle sana sahip değil. Neticede ben de değilim.
Yani onun dediklerini yapmak zorunda değil miyim?
Gizli barışa uymaktan mı bahsediyorsun? Yoksa iyi bir pezon olmaktan mı? Yalnızca görünüşte Locke, yalnızca kurtları kapından uzak tutacak kadar. Şu son iki gündür gözlerini ve kulaklarını kapalı tutmadıysan bir şeyi anlamış olmalısın diye yabani bir sırıtışla ona sır verdi zincir. Niyetim seni Kalo'yu, Galdo'yu ve Sabeta'yı, Venkarlo'nun pek kıymetli gizli barışını tam kalbinden vuracak, kahrolası birer arbalet oku haline getirmek.
18. ayrımın sonu. Sayfa 171.